podcast dinle.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum Mete Zadil ile beraberiz. Kendisi Arzum Elektrikli Ev Aletleri CEO'luğunu başarıyla yürütüyor. Hoş geldin Mete, nasılsın?
Hoş bulduk Koray, çok teşekkürler davetin için.
Seninle beraber olmak her zaman keyifli. Tabii seninle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Beraber çok keyifli işler de yaptık. Ben seni çok yakinen tanıyorum, kariyer adımlarını biliyorum. Sevgili dinleyenler için kendini tanıtabilir misin?
Tabii tanıtayım. Yani tabii ki herkesin kendini tanıtma yöntemi farklı oluyor. Ben tersten başlayayım. Böyle ilkokul, ortaokul diye gelmeyeyim. Arzum'dayım 7 yıldır. Arzum'un ilk profesyonel CEO'suyum. Herhalde çok şanslı bir CEO'yum. Çünkü Arzum gibi iki defa private equity ortaklığı yapmış ve halka açılmış şirket bulmak zordur. O yüzden çok havalı ve keyfi yerinde bir CEO'yum. Arzum'dan önce Ariston Termo var. İtalyanlarla. Biz kombi kısmı bu. Ariston'un iki tane bölümü vardır. Bir beyaz eşya, bir HVAC kısmı. Ben kombi bölümünde ve ısıtıcıların olduğu bölümde gittim. Onun ülke müdürlüğünü yapıyordum. Ariston'dan önce Schindler'le ilgili uzun bir 5 yılım var. Schindler'de İsviçreli bir asansör ve yürüyen merdiven firması. O da kendi konusunda dünyanın liderlerindendir ondan sonra. Yani İtalyanlar, İsviçreliler, ondan önce Korda kağıt. Gördüğün gibi bir tanesi bile birbirine benzemiyor. Hep birbirinden farklı, alakasız işlerle uğraşma şansım oldu. Korda'nın da yarısı İsviçreli, yarısı Avusturyalıydı o zaman ama arkasından ortak hepsi değişti. Şimdi galiba İspanyollar da var, emin değilim. Bir 4 senede Korda'da genel müdürlük yaptım. Bu şirketlerin hiçbirinin birbiriyle bir alakası yok. Birbiriyle bir ilişkileri yok. Sektör paylaşmıyorlar, müşteri paylaşmıyorlar neredeyse. O yüzden de hepsi birbirinden başka heyecanlar oldu. Yani rengarenk bir hayatım oldu. Daha gerisine gidersen de eğitime baktığımız zaman ben yüksek mühendisim. Ama mühendisliği sadece bir sene yapabildim. New York'ta Bettigold Andrews & Clark diye bir firmada bir sene mühendislik yaptım. O sırada da herhalde mühendisliği ne kadar zevkli okuduğumu unutup ne kadar sıkıldığımı hatırlıyorum. Yani mühendislik okurken acayip keyifli bir şey. Her gün yeni bir problemle uğraşıyorsun. Evet. Yeni bir şey öğreniyorsun ama gel gelelim yapmaya başladığın zaman maalesef benim başıma gelmiş olan işlerle de alakalı olabilir. Aynı kolonu 30 defa tasarlamak insanı bayağı bir sıkıyor. Onun için sadece bir sene mühendislik yapabildim. Arkasından yönetime geçtim. Ama mühendisliği gerçekten çok zevkli okudum. Bugün de tekrar okuyor olsam kesin mühendislik okurum. Çünkü insana çok güzel şeyler katıyor. İyi bir analitik düşünme yetisi getiriyor. İyi bir öğrenme becerisi getiriyor. Ondan sonra zaten bilime olan ilgimi sen de biliyorsun. Son derece meraklıyım. Ve Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı'nda bir dönem yönetim kurulunda bulundum.
Biliyorum.
Ondan sonracığıma. Yani uzun lafın kısası aslında acayip teknik bir eğitim alıp arkasından o teknik eğitimi kenara koyup daha böyle birbirinden alakasız işte içinde gıda var, fındık ticareti var, şey var, kağıt var, kombi var, asansör var, yürüyen merdiven var derken Arzum'a geldim. Arzum'da da zaten yok 6 tane kategori var. 6 tane değişik şirket gibi zaten içerisinde.
Evet onu konuşacağız. Arzum elektrikli valetleri oraya geleceğiz.
Aynen. Ondan sonra yani ben renkli bir geçmişim olmuş oldu. Çok mutluyum o yüzden.
Bu çok değerli bir aslında nokta. Farklı şirketlerin çalışma kültürleri, iş yapma biçimleri bunların her birini böyle harmanlayıp daha sonra şu anda da çok keyifle çalıştığın Arzum'da bütün bu bilgiyi, beceri, deneyimleri değişik alanlarda edindiğin bilgi, becerileri paylaşmak çok değerli. O anlamda bunu çok da değerli buluyorum. Peki ben de hani bir love mark çok da seviyorum markayı da. Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ni biraz konuşalım. Başlarken de belki hani çok kısa böyle Türkiye'deki markanın gelişi ve bugünlere gelişi. Sonra bugünkü genel olarak işte hangi alanlardasın, sektör liderlikleri hepsine bir değinelim isterim.
Olur tabii. Ben gene o kısmı da biraz daha farklı işleyeyim istiyorum. Çünkü marka ile ilgili aslında hikaye çok biliniyor. Etrafta her yerde de var. Onun için tekrar etmekte de fayda görmüyorum. Benim dışarıdan gelmiş bir CEO olarak biliyorsun ben ilk profesyonel CEO'suyum.
Evet biliyorum. Çok değerli.
O yüzden o gözle bir değerlendireyim istersen. Aslında bir aile şirketi, Kolbaşı ailesinin kurduğu bir şirket. Bu sene 55. yılımızı bitiriyoruz. 56'ya basıyoruz Temmuz ayında. Markanın kuruluşunu hep baz alıyoruz. Aslında aile çok daha uzun süredir sektörün içerisinde. Güney İthalat diye bir şirketleri var ve sektöre girişleri daha da eski. Ama biz hep markanın kuruluşunu baz aldığımız için 55. yaş günümüzü bu sene olarak alıyoruz. Şöyle önemli şeyler var, milestone'lar var. Aslında ilk aile şirketi olarak başlıyor ve içerisinde bir sürü de aile ferdi var. Mutlu mesut devam ediyorlar ama diyorlar ki biz gerçekten uzun vadede var olmak istiyorsak biraz daha yani hem kurumsallaşmak gerekiyor hem profesyonelleşmek gerekiyor. Bir takım düşüncelerimizi, hayallerimizi de birilerinin tartması gerekiyor diyorlar. O acayip medeni bir yaklaşımla masaya oturuyorlar ve bir aile anayasası yapıyor. O aile anayasasına göre de aile fertlerini yönetim kurulu dışında hiçbir yerde tutmamaya karar veriyorlar. Bu çok bence cesur bir hareket. Her aile şirketi de kolayca yapabileceği bir şey değil.
Evet.
Müthiş
evet.
Bir vizyon. Yani bir de yani şimdi 55 yıllık şirket diyoruz. Yani geçmişimizi düşün. Türkiye'nin sonuçta bu bir dünya ticareti içerisindeki önemli varlığı bu 50 yıl içerisinde demeden. O yüzden orada bu kararları verebilmek kolay bir şey değil. Bir takım şeyler de iyi gidiyor. Niye yapsın? Ve aile anayasasını takiben de ilk private equity ortaklıklarını yapıyorlar. Ashmore giriyor. %49'unu satılıyor. O da bir başarı hikayesi. Mesela 51'i de hiçbir zaman bırakmayacağız diyor aile. Yani biz başkasını yanımızda istiyoruz. Başkasıyla düşünce olarak eşit davranacağız. Onları dinleyeceğiz. Beraber karar vereceğiz diyor. Ama günün sonunda %51 hep elimizde kalacak diyor. Bence çok şey,
evet,
inanılmaz evet. Bir vizyon. Kolay da yani bu şekilde birilerini ikna etmek ve şey yapabilmek de kolay değil. Söylediğini bir private equity ortaklığına girebilmek kolay değil. O yüzden bunu beceriyorlar. Becermekle kalmıyorlar. Private equity bu şirkete inanılmaz şeyler kazandırıyor. Bence müthiş bir yeni bakış açısı kazandırıyor. Arkasından Meditera geliyor. Meditera Türkiye'nin en kaliteli private equity'lerinden bir tanesi. Ve çok kaliteli partnerler tabii burada yönetim kuruluna giriyorlar. Yani Ahmet Faral ya da Cenk Coşkun Türk gibi. Yani hepsi sıkı bankacı geçmişli. Çok ciddi bir raporlama yapısı geliyor tabii. Yani müthiş bir rakam disiplini, bütçe disiplini, rakamlarla şirketi yönetmenin artık son aşaması değil.
Evet.
Öyle ki yani o private equity alışkanlığından biz halka açılırken hiç zorlamadık. Yani yatırımcılardan gelen sorular hep çok çok zor olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyorlardı. Yani ben hangi yatırımcı toplantısına girsem bizim normal bir yönetim kurulumuzun yarısı kadar falan zorlanıyor. O kadar soft geçiyordu. Yani o için yani bir private equity ortaklığı tabii ki şirkete dehşet bir disiplin getiriyor. Bambaşka bir bakış getiriyor.
Tabii, tabii.
Onlarla geçen bir 5 sene var. Arkasından da işte çok başarılı bir halka açılışı var. Onu da zaten biliyorsun. Hem de tam Noel gününde açtık. Yani 2020-24 aralığında açtık halka. Bir sürü kişi ya siz değil misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yani halka mı açılır? Yani yatırımcı, yabancı yatırımcı nasıl yatıracak? Yani adam o sırada kayakta bir yerde, İsviçre dağlarında falan
evet.
Neyse.
Evet.
Ondan sonra. Ama yaptık. Yaptık ve çok da başarılı oldu. Bir tane daha garip bir şey yaptık. Dendi ki bize aman kurumsalı çok tutalım, bireyseli az tutalım. Biz öyle düşünmedik. Yani Arzum Türkiye'nin bir markası. En ücra köşelerdeki ilçelerimizde de varız ve bütün Türkiye'yi kapsayan bir marka. O yüzden biz bireyseli çok yüksek tuttuk. %70'in üzerinde bireyseldi bizde. Daha azı aslında şeydi, kurumsaldı. Ama ona rağmen çok başarılı bir şekilde 50 küsur kat taleple bitirdik. Bence güzel de bir şey oldu. Arzum'un hikayesinin içerisinde inovasyon çok önemli bir yer tutuyor. Yani ben şu anda bir finansal kısmını anlattım az çok. Yani o vizyon, yönetişim, oradaki şeylere değindim. Bir de yol üzerinde çok önemli şeyler yakaladım. Yani Çin'i çok erken yakalıyor. Hong Kong'da bir şirket kuruyor 90'larda. Arkasından Almanya'da bir şirket kuruyor. Yani o yurt dışına çıkma, hep böyle bir kendini yırtma merakı var. Bakıyor ya herkeste olan ürünlerle bunu yapmak mümkün değil. Doğru düzgün kendimize ait ürünlerle yürümemiz etmemiz lazım daha fazla düşüncesi oluşmaya başlıyor ve okka hikayesi başlıyor. Tabii yani ilk bu Fincan'a direkt servis yapan köpüğü her seferinde fıstık gibi öyle kaliteli sen tabiyorsun. Yani okkayı ben sana anlatmayayım. Sen daha fazla anlatabilirsin bana büyük ihtimalle.
Çok seviyorum evet.
O tabii ciddi bir girizgah oluyor. Bir de fırın var tabii ki. O bu hani Trabzon ekmeğini ortada hiç bölmeden pişirebildiğin inanılmaz bir bizim tost makinesi ekmek kızartma makinemiz var. Onlarla böyle bir inovasyona adım atılıyor. Sonra bizim bir McKinsey ile çalışma dönemimiz oldu. O dönemde onların çok düzgün bir şeyleri oldu, tavsiyeleri oldu. Yani sizin bu kendinize ait ürünlerin oranını şuradan şuraya çıkarmanız lazım. Çünkü diye doğru düzgün bir analizle de geldiler ve biz bunu çok benimsedik ve durmadan da arttırıyoruz. O tabii çok şey katmaya başladı. Yani kendine özgün tasarımlar, mühendislik, kullanım vesaire. Bunlar da bence markayı çok yukarıya taşıyan konular. O yüzden hem o yönetim ben hep ilk sırada tutuyorum. Biliyorsun yönetim, takım yani her zaman başta geliyor.
Evet.
Ama aslında da tabii ki bu inovasyon Ar-Ge'ye asılma ve elinde de tabii Arzum gibi Türkiye'nin her dört bir yanında dağılma becerisi olan ciddi bir satış kanalı çeşitliliği olan şirketle birleşince başarı hikayesi çıkıyor. Çok da güzel bir hikaye. Ben de her seferinde zevkle anlatabiliyorum.
Böyle. Evet, evet.
Benim tarihçesine bakışım diyeyim.
Çok, evet. Bu biraz daha dediğin gibi çok aslında bilinenlerin dışında şeylerden konuştuk. Yönetim, evet. Structure, iletişim. Bu da ya gayet keyifli oldu. Şimdi ben şeyi de merak ediyorum. Aslında bu pandemi dönemi de bitti bitecek. Şu anda da işte sabah açıklandı. Vaka sayısı da binlerin altına inmiş. Bu pandemi döneminde elektrikli ev aletleri sektöründe neler oldu? Yani o tarafta inovatif bir şeyler mi yapıldı? Yani insanların evde uzun süre kaldığı dönemde farklı bir şeyler yapıldı mı? Yoksa mevcut üretim bir şekilde devam etti mi? Yani o dönemde bir trend oluştu mu?
Çok şey değişti. Birincisi onu söyleyeyim. İki ayrı yerden yaklaşayım. Ürün tarafından bir de yine şirket yönetimi tarafından ve sadece Arzum'dan bahsetmeyeceğim. Yani ürün tarafına baktığınız zaman yani şey biliyoruz zaten. Herkes bol bol konuştu. Hepimiz aşçı olduk. Ben dahil. Böyle evde yani hayatımda yapmayı düşünmediğim yemekleri yapabildim, edebildim. Halen de yapıyorum. Ben de değilim. Tabii sonucunda da kilo da aldık. O da iş parçası. Yani tabii ki mutfak tarafı çok büyük. Hiç onun detayına girmeyeceğim bile. Kimse hiç yapmadı çünkü gömlek giymedik. Short t-shirt takıldık hep beraber böyle bir seneden fazla. O süre içerisinde yani bizim normal iş hayatında çok önemsediğimiz bir takım şeyler hayatımızdan çıktı. Ürün tarafında ciddi bir katalizör görevi de gördüm. Mesela biz ilk robot süpürgeyi yani test etmeye başladığımızda yani 5 sene önceydi. O zamanki robot süpürgeler de hiç öyle akıllı falan değil, süper aptallardı. Yani merdivenlerden düşüyor, oraya takılıyor, buraya takılıyor. Böyle nefret etmiştim yani denerken nefret ettim. Halbuki bugün bir bambaşka bir yere geldi.
Tabii, tabii.
Ve biz o ilk aslında çok fazla erken gördüğümüz bir şeydi. Çok da bayılamadık doğrusu istersen. Yani o eğer pandemi olmasaydı bence robot süpürge bu çıkışı yakalayamazdı. Çünkü bizim insanımız çok titiz ve evde temizlik yani çok kuvvetli süpürgelerle çok yerler yapılıyor. O yüzden bence robot süpürge diye bir şey hayatımızda pek olmayabilir. Orada yani 10 sene sonra kesin olacaktı da pandemi sayesinde inanılmaz süratlenmiş oldu. Her türlü evde işimizi kolaylaştıracak şey ön plana çıkmaya başladı. Çünkü evde vakit geçirmeye başladık. Yani daha önce o kadar evde vakit geçiren, hele biz Türkler öyle bir toplum değiliz ki biz dışarıda olmayı severiz. Komşumuzda olmayı severiz. Yani ne bileyim rakı balık severiz. Sahilde olmayı severiz. Plajda olmayı severiz falan. Yani çok fena kapandık. Yani tıkıldık resmen şeylere kutuların içerisine.
Aynen.
O kutuların içerisine tıkıldığın zaman da yani her şey gözüne batıyor. Çamaşır makinesi de gözüne batıyor. Bulaşık makinesi de hepsi gözüne batıyor. Blender de batıyor. Ya ben bunun şusunu alayım. En iyisi bak böyle bunu kullandım bu hoşuma gitmedi şöylesini alayım diye tabii ki çok şey oldu. Rağbet gördük. Şanslı sektörlerden bir tanesiyiz biz o açıdan. Bu dönemi güzel atlattık. İlk başta ben öyle olamayabilir diye düşündüm. Çünkü benim geçmişim şaka maka 20 küsur yıldır da genel müdürlük yapıyorum. Türkiye'nin bayağı bir iniş çıkışlarını görme şansım oldu.
Tabii.
Genelde
tabii.
Bu tip krizsel yerlerde mesela en çok beklediğim şey ne olur? Nakite sıkışırsın değil mi?
Tabii.
Yani kimse parasını ödemez, ticaret durur eder falan. Böyle bir şey olmadı. Tam tersi. Millet kenetlendi. Bankalarda likidite sıkıntısı olmadı. Yani bazen yükseldi etti falan ama yani Sonuçta kredi bulduk, dönebildiği şirketler. Müşterilerimiz ödedi çünkü ürünleri satıyorlar. Ürünleri satıldığı için onlar parasını alıyor, parasını aldığı için ödeyebiliyor. Tabii ki online tarafı kuvvetli müşterilerimiz daha ciddi yol aldılar. Onların bir avantajı oldu. Öbürleri de çok çok adapte oldu. Türk insanı zaten, Türk iş insanı çok inanılmaz kolay adapte oluyor. Yani Agile'ın niye Türkiye'den çıkmadığını anlamıyorum ben aslında kavram olarak. Yani Kaizen Japonlardan çıktıysa bizden de öyle bir şey olması gerekirdi. Gerçekten çok çok adapte oldu ve bir çareler bulundu. Bu ürün tarafı. Bir de bunun yönetim kısmı var. Ben Türkiye'nin genel olarak buradan çok karlı çıktığını düşünüyorum ve biz daha onu görmedik. Çünkü anladık ki sadece Çin'e bağlı bir ticaret bayağı riskli. Yani şimdi bizim endüstrimiz çok ağırlıklı ham maddesi ve yedek parçası yüzünden Çin'e bağlı.
Evet.
Başka endüstriler için de aynı şey geçerli. Hatırla, bir ara çip bulunamıyordu.
Tabii.
Yani çip krizi oldu. Yani basit bir çip krizi.
Evet.
Yani kimin aklına? Bunlar çuvallarla satılan şeyler yani. Öyle,
tabii.
Ahım şeyler değil. Bu yani bana göre buğdayın hallicesi. O yüzden bu tabii insanları çok düşündü. Yani şu mesela geçen hafta TCG Summit'teydim Viyana'da. Orada da yani Avrupalılar da artık tek bir tedarik bölgesine gebe kalmak istemiyorlar. Yani Türkiye'nin orada inanılmaz bir alternatif. Öyle böyle değil. Zaten beyaz eşyada iki numara bildiğim kadar şeyden sonra, Çin'den sonra. Biz de daha gerideyiz. Küçük elektrikli ev aletlerinde biraz daha gerilerdeyiz ama çok daha önemli bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda bu bize çok yarayacak. Hem lojistik olarak bile, çünkü lojistik maliyetleri çok güzel. Yani eskiden her şeyi getirmeye değebiliyordu. Şimdi her şeyi getirmeye değmiyor. Ufak ucuz şeyleri getirmek çok anlamsız. Çünkü 2000 küsur dolarda 14 bin dolarlara çıktı bu konteynerler. Yani bu şey değil ki hani %5-10 artış değil, korkunç bir rakam.
Tabii. Tabii.
Onu soru belirtmek çok zor birçok ürün için. O da bence bizim için müthiş bir fırsat oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bu bölgedeki en düzgün üretim üssü burası günün sonunda. Her yere yakın, limanı var, treni var, doğusuyla batısıyla her şeyde sınırı var. Bence Türkiye buradan çok karlı çıkacak diye düşünüyorum. Biz daha onu yeni ekiyoruz diye tahmin ediyorum. Yani bir 5-6 sene sonra çok daha farklı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. İşi düzgün değerlendirebilirim tabii.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Daha dediğin gibi etkilerini de tam görmedik. Görmeye de başlayacağız bu olumlu şeyin. Okey ile yurt dışında ne yapıyorsunuz? Bu konuya da bir girelim. Yani yurt dışında hepimiz böyle gururlandık. O vitrin Times Square'da çok keyifli bir çalışma vardı. Okey'le ne yapıyorsunuz yurt dışında?
Ya şimdi şöyle, yurt dışı stratejimiz de biraz daha değişti halka açılmakla beraber. Çünkü daha önce bir fon ortaklığında yurt dışını büyütmek o kadar kolay değildi. Ne olursa olsun fonların odağı yurt içi oluyor. Çünkü asıl değeri burada yaratacaksın ve yarın öbür gün de onu IPO yerine bir private placement olmuş olsa, yani başka bir stratejik ortağa satmış oluyor olsak belki de yurt dışı onlar için çok enteresan değil. Çünkü yurt dışında zaten başka operasyonları olan bir grup olabilirdi. O yüzden hiç o kadar ön planda değildi ama halka açıldıktan sonra biz o stratejimizi önemli ölçüde değiştirdik. Yani yurt dışı oranımızı bir kere arttırmak istiyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda inşallah bunu başarılı yapan bir sürü güzel şirket var, Türk şirketi. Yani biz de yarı ciromuza kadar inşallah yurt dışında yapabilir hale gelebilmek istiyoruz.
Çok güzel olur.
Ama tabii yani en son %12 gibi bir şeyle kapattık 2021'i. Onu çok çok daha yukarılara çekebileceğimizi düşünüyorum ve onun için çalışıyoruz. Bunu yaparken de şeyi marifet görmüyorum. Hani bazen yazıyoruz ya, bu hep iki tane çok güldüğüm şey var. Bir tanesi şu kadar kapalı alan diye hep böyle geçer ya. Allah'ım, yani işin tam olarak neresine etkiliyor o kapalı alan? Yani açık alan, kapalı alan.
Tabii tabii.
Bir komik muhabbet o. Bir ikincisi de şu kadar ülkeye ihtiyacımız var. Tamam yani göndereyim 3 tane 5 tane ürün. 160 ülke, 180 ülkede ben ihtiyacat yapayım yani. O marifet. Önemli olan olduğun ülkede gerçekten bir marka olabiliyor musun? Bir derinleşebiliyor musun? O ülkenin bağımsız raporlarında görünür olabiliyor musun? Bence kriter o olmalı. O yüzden biz 40 küsur ülkeye yapıyoruz. İhtiyacatımız var. Onu hani 100 yapmakla ilgili bir hayalim yok. Ama o olanı derinleştirmekle ilgili çok hayalim var. Buralarda daha düzgün bir varlık gösterebilmeyi. Yani bizim burada başarılı bir iş modelimiz var sonuçta. Bu başarılı iş modelini çoklayabiliyor muyum? Yani ben gidip Tunus'ta da arzumu eğer burada olduğu gibi bilinir hale getirebilirsem o çok güzel olur. Yani onun üzerine çalışıyor olacağız. Yani daha fazla olduğumuz yerde derinleşmek, başka yerlere atlamak değil de nasıl olsa o büyüyecektir bir yandan da bu arada. Yani bir takım olmadığın pazarlarda tabii olduğun pazarlardaki başarını arttıkça ilgi çekmeye başlıyorsun. Diğer pazarlardan da teklifler, şeyler, istekler geliyor. O normal sürecinde yürüyecektir ama bizim hayalimiz daha çok Türkiye'deki başarılı modelimizi oralarda çoklayabilmek. Onun içerisinde de hem branding var, hem satış sonrası var, hem o şey var, buradaki duruşumuzun sergilenmesi var. Hepsi beraber gidiyor. Bilmiyorum düzgün anlatabilirim.
Bence çok çok düzgün ve gayet net bir şekilde önemli olan derinleşmek tabii. Yani rakamsal olarak şunu şunu yapıyoruzdan ziyade oralarda bu kurum kültürünü, iş yapış tarzınızı değil mi? Aynı şekilde yaşatabilmek, oradan o verimi alabilmek.
Evet, Türk kahvesi tabii, yani Türk kahvesini sevdirme ve yaydırma vizyonu bizde çok kuvvetli. O tabii ayrı bir yer edilmiş o hissiyette. Yani biz sonuçta stratejimizin içerisinde bir sürü ürün var. Sadece Türk kahvesi yok. Ama Türk kahvesini sevdirmek bizim DNA'mızda çok kuvvetli. O yüzden de konu Türk kahvesi olduğu zaman işte Times Square'ı da görüyorsun. Başka yerleri de görüyorsun. Turkish Coffee Lady'yi de görüyorsun Amerika'da.
Evet.
Yani olmayacak ve Uganda'dan birisini de görebiliyorsun. Her şeyi görebiliyorsun. Orada pek bir sınır tanımıyoruz. Yani orada bir imkan yakaladığımız zaman, bir fırsat yakaladığımız zaman hem bireysel olarak hem kurumsal olarak elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten büyük bir miras ve tabii üzerine çok şey inşa edebileceğini düşünüyoruz. Rakiplerimizin de yapmasından da bir şeyimiz yok, rahatsızlığımız yok. Onlar da yapsın, biz de yapalım, hep beraber yapalım. Pasta büyüsün, herkes Türk kahvesi sevsin. O yüzden şey de demiyoruz hiçbir zaman, illa bizim makinamızla yürüsün diye de bir söylemimiz yok. Kiminkiyle yürüsün, yürüsün. Sadece Türk kahvesi sevilsin ki o pazar büyüsün. Biz de o pazarın içerisinde zaten liderlerden biri olduğumuz için güzel yerimizi alalım.
Tabii ben hep zaten dostlarla da konuşuyorum. Yurt dışına gittiğimizde de diyorum, hep bir Türk kahvesi söyleyelim restoranda. Onlar getirebilir, getiremez ama dedim hani gittiğimiz yerde de bunu ısrarla da yapıyoruz. Peki Mete, Arzum'un sosyal sorumluluk politikaları neleri hayata geçirdiniz? Neler yapıyorsunuz? Buraya da bir değinelim istiyorum.
Çok iyi yaptığımız bir şeyden başlayayım. Yapamadıklarımızdan devam edeyim. Çok iyi yaptığımız şey, bir kere satrancı bence güzel sahiplenmiş vaziyetteyiz. Yani biliyorsunuz Türkiye Kadın Satranç Şampiyonası. Arzum. Ve 14 yıldır, yani şey değil, hani 2 sene başladın, 2 sene devam ettin, 3 sene çıktın falan, öyle bir şey değil. Yani sahiplenmiş ve gidiyor. İnşallah bir 14 yıl daha da gider, belki sonsuza kadar gider. Yani çok kaliteli bir yerinden girmiş vaziyetteyiz. Oradaki başarılar da bizi tabii çok gururlandırıyor. Özellikle de bizim kadının zihninin yanında olmamız benim çok hoşuma gidiyor. Yani herhangi bir konu değil, satranç, yani artık beynini daha fazla çalıştırabileceğin, zorlayacağın bir yer yok, o işte. O açıdan bence çok güzel duruyor, çok yakışıyor diye düşünüyorum. Yani satranç bize yakışıyor, biz de satranca yakışıyoruz diye düşünüyorum. En çok da onu önemsiyoruz olsun istersen. Bu da devam edecek diye düşünüyorum. Bu sene kadın futbolunun yanında durmaya karar verdik. Kadın futbolunun yanında durmak için de Galatasaray Kadın Futbolu'nun sponsoru olduk. Tabii orası daha yavaş yürüyen bir şey gibi geliyor bana. Yani ben memnun değilim açıkçası. Yani kadının futboldaki yeri Türkiye'de bayağı perişan. Yani tabii Amerika başka. Amerika çünkü zaten soccer onlarda daha çok kadın sporu gibi görülüyor. Erkekler belki daha az.
Evet.
Oradaki bakış farklı. Ama yani bizim çok daha iyi bir yerlerde olmamız lazım. Yani çünkü şeye bakıyorum, bizim Türk şirketleri çok fena değil. Birçok yani son zamanlarda yani işte bizim biliyorsun yönetim kurulu üyelerimizden biri Cüneyt Yavuz Mavi. Yani şimdi Mavi'nin kadın yönetimci oranına bakıyorum, canavar gibi. Bizimkine bakıyorum, canavar gibi. Yani bizde yönetim kurulu %33, icra kurulu %33, ortak adebi %40 kadın yönetici var. Yani buralarda iyiyiz ama şeye bakıyorsun, futbola bakıyorsun, yani futbolun içerisinde kadın yönetici, yani Ebru Koçsal dışında kimse var mı emin değilim. Yani ben en azından tanışmadım, rastlamadım. O da muhteşem biri zaten. Yani zayıf oralar. Oraların çok kuvvetlenmesi lazım. Daha çok çok gideceğimiz yer var. Yani bizlere de iş düşüyor, kulüplere de iş düşüyor, federasyona da iş düşüyor. Federasyonlara bakıyorsun, federasyon 60 küsur federasyon var galiba. Tam da sayısını unutuyorum her seferinde ama 3 tane kadın başkan var yani, olmaz. Yani o 60 tanenin en azından şirketlerdeki gibi hani 50-50 tabii ki şey olmadı. son hayal olmalı ama yani 50 olmasa bile şu anda 20-30 falan o civarda olması lazım. Ama 3 değil yani 60 tane de.
Evet.
Yani bunların biraz çözülmesi lazım. Bence bizler o taraflarda daha da fazla şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani çok iyi gitmediğini düşündüğüm yerler orası. Ama satranç canavar gibi gidiyor. Satrançtan çok mutluyum.
Tabii. Çok daha iyi gitti. Şey bir alan, çok güçlü bir alan gerçekten. Onun arkasında 14 sene durabilmek gelişimiyle ilgili, her türlü akıl yatırımıyla ilgili çok değerli. Türkiye'de zaten örnek gösterilen, hani birçok sektöre de yakınlığım sebebiyle örnek gösterilen sosyal sorumluluk politikalarından bir tanesi. Bence bütün ekibi çok tebrik ediyorum. Peki diğer bir şey konuşmak istediğim konulardan bir tanesi bu e-ticaretin işte gelişimi. Yani mesela nasıl gelişiyor? Yani sizin sektör mesela çok agresif gelişip mağazacılığı belli bir noktada tıkıyor mu? Dünya mesela bunun neresinde? Dünya nasıl yapıyor? Türkiye ne yapıyor? Bu ticaret ve şey dengesini merak ediyorum. Hep mağazacılık dengesini özellikle hani elektrikli ev aletleri sektöründe nasıl?
Şöyle aslında taze bilgilerim de var çünkü geçen hafta TCG Summit'te yanında ana konulardan bir tanesi buydu.
Süper.
Birincisi sonuç şu, e-ticaret fiziki mağazayı bitirmiyor. O kesin. Çünkü açıldık ve tekrar fiziki mağazalar devreye girdi. Fiziki mağazalar sadece bir mağaza değil, aynı zamanda sosyal bir yer. Ve istihdam açısından da çok önemli bir rol oynuyor. Yani mağazalarda binlerce, milyonlarca insan çalışıyor. İnsanların iş hayatına girişleri için en önemli basamaklardan bir tanesi. Yani ben mesela çocuklarıma da hep söylüyorum. Yani muhakkak bir yerde bir tezgahtarlık yapmak lazım bir yerde. Yani bu staj da olur, ya ilk işin de olur, her şey olur. Ama yani iş dünyasına girecek insanın o tezgahtan geçmesi çok kıymetli bir şey. O fiziki mağazalarda sosyal ilişkiler içerisinde iş hayatına girebilmek sektörün gelişmesi için çok kritik. Artı bizler sosyal varlıklarız. Yani o sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Gidip konuşacağız. Yani o ürün hakkında belki çok basit bir ürün. O sıra 15 dakika konuştuğumuz için o müşteri deneyimi bambaşka bir hal alacak. Ama e-ticaret artık bunun bir parçası. Belki ben gideceğim, sosyalleşeceğim, sohbetimi yapacağım ama oradan beraber siparişini vereceğiz ve ürün evime gelecek. Online bir siparişle. Belki ileride oradaki birçok platformun içerisine entegre olmuş olacağız. Oradan gelecek vesaire. Yani halen gelişiyor. Bence o şu anda hani hibrit çalışma diyor ya herkes.
Evet, evet.
O da ayrı komik şeylerden bir tanesi. Kimse ne olduğunu bilmiyor doğru düzgün. Yani biri hibrit duyduğu zaman şey bir anda hayalinde bir plaj ya da bir parti ve şeylerden orada iş yapıyorum havasında. Ondan sonra diğeri yani evinin işte ne bileyim çocuğunun yanında çalışıyor şeyinde herkes farklı bir şey düşünüyor kimden.
Evet, evet.
O yüzden kimse ne konuştuğunu çok bilmiyor şu anda. Bu da öyle bir şey. Yani daha tam o omnichannel'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Doğma aşamasında. Oturacak, çok daha güzel bir şekilde oturacak. Mağazacılık şekil değiştirecek yalnız. Yani müşteri deneyimi sunabilen mağazalar yaşayacak diye düşünüyorum ben. Yani eski anlamda böyle depo gibi içeri girdin, üst üste alt alta bir sürü ürün hangisini alacağını bilmiyorsun. O tarz bir yerini çok yaşayabileceğini düşünmüyorum. Muhakkak bir farklılık yaratması gerekecek diye düşünüyorum müşteriyi çekebilmesi için. Ve o müşteriyi çekerken de her kanaldan tabii ki şey oluyor olacak. Yani o müşteri evet belli bir bilgi bombardımanına belki maruz kalacak ama en azından günün sonunda en doğru ürünü aldığına ikna olmuş olarak çıkması çok kritik. Yani hani araba aldığı zaman insanlar en çok biliyorsun araba aldığında ertesi gün bakarmış ya araba fiyatlarına.
Evet.
Yani onun işte minimize edilmesi gerekiyor. O yüzden ben mağazacılığın çok değişeceğini düşünüyorum. Çok güzel değişik konseptlerin geleceğini düşünüyorum. Yani Apple bundan işte birkaç sene, ne kadar sene, 10 sene, 15 sene oldu Apple.
Tabii.
Acayip bir şey. Şimdi bakıyorsun yani onun gibi 20 tane, 30 tane benzer mağaza var. Yani biri bir şey yakalıyor bir yerden, yürüyor. O bambaşka şeyler getiriyor. Ben çok yaratıcı bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde. O yüzden de heyecanlı bence. Çoklu kanal en doğru şey her zaman. O tekrar kendini ispat etmiş vaziyette. O yüzden mesela Arzu'nun iyi olduğu konulardan bir tanesi o. Yani bizim olmadığımız pek bir kanal yok. Her yerde varız. Yani bugün mahalle arasındaki züccaciye gittiğinde Arzu'nu bulursun. Teknosa'ya gittiğinde, MediaMarkt'a gittiğinde de bulursun. Migros'a da bulursun. Keyif mağazalarında da bulursun. Yani her yerde bulabilirsin. O yüzden bu daha da önem taşıyor olacak. Her yerde bulunabiliyor olmak. Marketplace'ler tabii başlı başına bir konu, sayısı artıyor. Cross border çok ciddi bir konu. Çünkü özellikle Avrupa Birliği gibi arada vergin olmadığı yerlerde ticaret hani biraz daha iyi gidiyor gibi gözüküyor bizlere dışarıdan ama aslında orada da her ülkenin kendine has şeyleri var. Hem vergi kuralları var, hem kanunları var vesaire. Halbuki sen giriyorsun, at diye ürünün işte Polonya'dan Almanya'ya gidiyor veya Osmanlı'da Çek Republic'e gidiyor falan. Halbuki gitmiyor olması lazım veya giderken belli bir vergi ödüyor olması lazım vesaire. Onlar tabii düzenlemeler çok arkadan geliyor. Ben oraların bir sıkıntılı dönemden geçeceğini düşünüyorum. Bugün herhangi bir ürünü sınırlamak mümkün değil. Her ürün her yerde satılıyor. Onun önüne geçmek çok zor. Orada düzenlemeler, lojistik maliyetleri arttığı için bunun tabii yeni etkileri var. Onu düşünmek gerekiyor. Ben başında olduğumuzu düşünüyorum daha halen sürecin. Yani önümüzdeki 1-2 sene ticaret inanılmaz çehre değiştirecek diye düşünüyorum. Ama tabii o da bir sıçrama yaptı. O da yani Covid orada da bir katalizördü.
Evet. Seninle sohbet her zaman çok keyifli. Gerçekten. Bir de özellikle sıcak bilgilerle de veriye dayalı sohbet etmek de çok hoş oldu. Farklı bakış açıları. Teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de son derece bu keyifli paylaşımlardan faydalanacaktır. Teşekkür ediyorum. Podcast dinle.